Ayrım 12, Cendere, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, sayfa 129. O mektuplarda ne yazıyordu? Peki, Şule Çetin ölümünden sorumlu olan Çağatay Aksu'nun suç ortağı Berk Akan da cezaevinden cezaevine yazdığı o mektuplarda avukat Sabire Meltem Banko'nun ismi nasıl geçiyordu? İmla ve yazım hatalarına dokunmadan okuyalım. Meltem olayını düşünüyorum. Ak, zaten ne anamız ne bacımız kaldı. Dünyada haberde yapıldı, sustular. İki gündür, daha Meltem ne yapacak, ne yapabilecek, ben bilmiyorum, düşüneceğim. Ha, Meltem olayını da hemen kendine yontmuşsun Ak. Sen nasıl bir bebesin ya? Seninle alakası yok. Meltem'in kardeşi benim kuzenin arkadaşıymış. Onlar da medya olayı için Meltem'in yanına gitmişler. O da ben Çağatay'ı tanıyorum zaten okuldan demiş. Sonra seninle cürüm olduğumuzu öğrenmiş. Benle görüşmek için gelmiş yani. Bizimkiler anlaşırlarsa medya dava olayları için bakacağız. Olayda bir şey yok diyor. O da kabalama göz gezdirdim bakmadım bile diyor. Bakalım görüşecekler, dosyaya tam bakacak, teklif yapacakmış. Ne demek oluyorsa işte. Durumlar bu işte, rapor gelince cinsel biter, cinayet otomatik biter. Meltem olayına bakıyoruz, evrakları, bütün dosyaları istemiş. 10-15 gün müsaade edin demiş. Bir de birkaç tane araştırılacak şey istemiş. Haber bekliyoruz. Çetin avukatı başka bir dosya hakkında görüştük. Elbette kafamızdaki soruların yanıtlarını almak için taraflara da ulaştık. Telefonla ulaştığımız Şule Çetin avukatı Umur Yıldırım önce Meltem Banko ile ofisinde görüşmediğini iddia etti. Şule Çetin ailesinin avukatı olarak siz katil zanlısının avukatıyla görüşmeye gidiyorsunuz. Niye gidiyorsunuz?
Gitmedim. Birincisi bu.
Siz görüşmediniz mi?
Bakın sırayla bütün soruları cevaplayayım.
Lütfen.
İnternete girin. Meltem Banko'nun ve benim adresimi yazın. Ben Koç Kuleleri A bloktayım. O Koç Kuleleri B blokta. Yani ikimiz de aynı yerden girip çıkıyoruz. Dolayısıyla ben meslektaşım Ferhat ağabeyle birlikte çıkarken gördük, selamlaştık. Birincisi bu. Bizzat yanına gitme vesaire hususu yok. İkincisi, Meltem Banko gerçek anlamda, yani vekalet anlamında Şule Çet dosyasının hiçbir tarafı değil.
Siz Meltem Banko'nun ofisinde kendisiyle görüşmedik mi diyorsunuz?
Şöyle, Meltem Banko'yu sadece hani çıkarken gördük, bu kadar.
O zaman siz hiçbir şekilde dava dosyasındaki ilgili mektupları Meltem Banko'ya vermediniz mi?
Hayır, kesinlikle vermedim. Kaldı ki bu dava dosyasındaki avukatların her birinin dosya inceleme yetkisi vardır. İstediği her dosyayı gidip inceleyebilir. O mektuplar da dosyada mevcut. Gidip kendisi de görebilir.
Peki ne yazıyordu ki Meltem Banko olduğu iddia edilen isimlerle ilgili Çağatay Aksu'nun mektuplarında?
Şöyle söyleyeyim, mektupların içerisinde Meltem Banko'nun geçtiği 3-4 kısım var. Birisi sosyal medya ile ilgili, ikincisi bir proje yapılacak, bunu Meltem yönetecek ve bize teklif sunulacak diyor.
Evet, Şule Çetin avukatı Umur Yıldırım konuşmamızın başında Çağatay Aksu'nun avukatıyla ofiste bir görüşme içinde olmadığını ileri sürüyordu. Gelin görün ki görüşmemizin devamında aynı soruyu bir kez daha sorduk ve bakın bu kez ne yanıt aldık. Ama şu çok enteresan, ben görüşmedim diyorsunuz. Avukat Ferhat Bey ile Meltem Banko'nun ofisinde bulunmadık diyorsunuz. Doğru mu algılıyoruz?
Bu konulara ilişkin hiçbir şekilde konuşma yapmadık, görüşmedik.
Peki başka bir konuya ilişkin görüşme yaptınız mı? Her yere çekilebilecek bir cümle kullandınız.
Ankara Batı Adliyesi'nde ağır cezada görülen 600 müşteki ve 30 tutuklunun olduğu bir dosyamızda o bir tarafta, biz de bir taraftayız. Hani buna ilişkin görüşmüşüzdür, konuşmuşuzdur. Veya diyorum ya, kapıdan girerken hepsi birbirini tanır, selam vermişizdir.
Banko görüşmede yaşananları anlattı. Çağatay Aksu'nun ve annesinin avukatı olan Sabire Meltem Banko'ya da ulaştık. Avukat Banko'nun sorularımıza verdiği yanıtlar özetle şöyle. 2019'un Aralık ayında avukatlar Umur Yıldırım ve Ferhat Gebeş ile ofisinizde görüştünüz mü?
Şule Çet davasının katılan vekilleri olan Umur Yıldırım ve Ferhat Gebeş isimli şahıslar şahsımla görüşme talebinde bulunmuşlardır. 9 Aralık 2019 tarihinde öğlen sularında Koç İkiz Kulelerinde bulunan ofisime gelmişlerdir.
Görüşme teklifi neden ve kim tarafından yapıldı?
Adı geçen şahıslar ofis telefonumuzdan sekreterimi arayarak şahsımdan 9 Aralık 2019 tarihinden bir hafta 10 gün kadar önce birkaç defa randevu talebinde bulunmuşlardır. İlk görüşme teklifi Ferhat Gebeş isimli şahıstan gelmiştir. İş yoğunluğumuz nedeniyle başlangıçta randevu veremedim. Ancak bir hafta sonra ısrarla arayıp randevu talep etmesi üzerine 9 Aralık tarihine randevu verdim.
Görüşmede ne konuştunuz?
Ofisimize tanışma amaçlı geldiklerini dile getirdiler. Mesleki sorunları konuştuktan sonra bir yıllık avukat olduklarını, mesleğe daha yeni başladıklarını, buna rağmen kamuoyuna mal olmuş önemli bir davanın vekili olduklarını, bu davanın da Şule Çet davası olduğunu beyan ettiler. Sohbetimiz kısa bir süre sonra sona erdi. Şahsımı kendileri de ofislerine kahve içmeye, iadeyi ziyaret amaçlı davet ederek ofisimden ayrıldılar.
Umur Yıldırım sizinle Şule Çet davası sanıklarından Çağatay Aksu'nun mektuplarını paylaştı mı?
Görüşme esnasında mektupların içeriğini bana gösterdiler.
Neden paylaştı ve o mektuplarda ne yazıyordu? O mektupları paylaşmasındaki amacına dair Şule Çet ailesinin avukatı olarak herhangi bir bilgi verdi mi?
Mektupların bir tanesinin içerisinde sadece bir cümlede Meltem isminin geçtiğini ve bu bahsi geçen kişinin ben olup olmadığımı sordular. Ben de kendilerine bunun mümkün olabileceğini samimi bir şekilde söyledim. Adımın geçtiği cümlenin çok önemli bir detay olmadığını, sadece medya davalarına, internet üzerinden gerçekleştirilen hakaret eylemlerine ilişkin erişim engellemeye ilişkin sanık Çağatay Aksu'nun şahsımla ilgili diğer sanık olan Berk Akand'ı bilgilendirmesine yönelik bir cümle yer alıyordu. Bu durum hayatın olağan akışına uygun bir konuşmadan öte bir şey değildi. Şule Çet davasında sanığın annesi Gülümser Aksu kendisine internet üzerinden ağır küfür ve hakaretlerin olduğunu söylemiş ve bu hakaretlere yönelik olarak hukuki yardım talep etmiştir. Bu sebeple de bahsi geçen mektuplarda adımın geçtiği anlaşılmaktadır. Gülümser Aksu'ya yönelik hakaretler de kadına yönelik şiddet mahiyetinde olduğu için hakaretlere karşı vekaleten yasal yollara başvurmayı kabul ettim. Bu hususu Şule Çet'in ailesinin avukatları da çok iyi bilmektedir.
Sizin adli tıp ve yargı dünyası başta olmak üzere bazı kurumlardaki ilişkilerinizi kullanarak Şule Çet davasının seyrini değiştirmeye çalıştığınız iddiası doğru mu?
Hakkımdaki bu isnat hem devam eden bir yargılamayı etkilemeye yönelik olup hem de tarafı olmadığım bir davada şahsımı itibarsızlaştırma amacıyla yapılmaktadır. Katılan avukatları bilinçli bir şekilde bilgi kirliliği yaratmaktadırlar. Kaldı ki hayatım boyunca adli tıp kurumundan hiçbir yakınım ve tanıdığım da olmamıştır. Ve daha önemlisi bu ağır itham üzerine yapmış olduğum araştırmam neticesinde Adli Tıp Kurumu raporunun sanık Çağatay Aksu'nun annesiyle tanışmamdan çok önce dava dosyasına girdiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Kaldı ki gerek HTS kayıtlarından, gerek ofisimin bulunduğu iş merkezinin güvenlik kamerası kayıtlarından sanığın annesinin hangi tarihte ofisime geldiği net bir şekilde tespit edilebilir.
Çağatay Aksu'nun annesini Şule Çet davasının karar duruşmasından sonra ya da daha farklı bir zamanda Yargıtay'a götürdünüz mü? Götürdüyseniz neden?
Öncelikle şunu belirtmek isterim. Danıştay saldırısından sonra Yargıtay gibi önemli kurumların kamera kayıtları 10 yıl boyunca saklanmaktadır. Bu konuyla ilgili gerektiğinde Yargıtay'ın kamera kayıtlarına ulaşılabilir ve bu suretle maddi gerçek ortaya çıkarılabilir. Bu asılsız iddialar asla gerçekleşmemiştir. Aksinin ispatı halinde mesleğimi dahi bırakacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım. Bu isnat suç niteliğinde bir isnattır. Bu iddiayı ortaya atan kişilerin iddialarını ispat etmelerini talep ediyorum. Aksi halde ben bu hususta yargı yoluna başvuracağımı beyan ederim.
Sözün özü. Özetlersek, cinsel saldırıya uğradıktan sonra 20. kattan aşağı atılan üniversite öğrencisi Şule Çet, Çet'e cinsel saldırıda bulunmaktan ve cinayetten hüküm giyen Çağatay Aksu, Çet'in avukatı Umur Yıldırım, Aksu'nun avukatı Meltem Banko, karar duruşmasından sonra gizlice bir görüşme gerçekleşiyor. Görüşmede katilin mektupları paylaşılıyor. Bir taraf görüşmeyi önce kabul etmeyip sonra başka nedenle görüştük diyor. Diğer taraf ise görüşmeyi kabul edip içeriğini aktarıyordu. Sahi kim ne kadar doğruyu söylüyordu? Suriyeli iş adamının dolandırılma iddiası. Türkiye Sabire Meltem Banko'yu Periskop yayınını yani internetten canlı yayını açık unutup uyumasıyla tanıdı. O farkında olmadan saatlerce binlerce takipçisi izledi, alay etti. Uyandığında ilk işi önce o yayını silmek, ardından hakkındaki yorumları sulh ceza hakimliği kararıyla kaldırtmak oldu. 2015 yılında AKP'den Ankara 1. Bölge Milletvekili aday oldu ama parti onu seçmenin karşısına çıkarmadı. Acaba Banko zaten biliyor muydu aday gösterilmeyeceğini? AKP'den siyaset yapmak, AKP'li bakanlarla yan yana görünmek, Erdoğan'a övgüler düzmek bir avukat için ne anlam ifade ediyordu? Bazı kapılar için çilingir miydi bu? Bu soruların yanıtını bir başka dosya aracılığıyla anlamaya çalışalım. Adı Muhammad Burgil. Mersin'de birçok alanda faaliyet gösteren Zena adlı bir şirketin sahibiydi. Suriye uyrukluydu ve Türk vatandaşı olmak istiyordu. Birlikte iş yaptığı Özkan Üzüm'ün tanıdığı, daha önce Başbakanlığa bağlı güvenlik şefi olarak çalışan Şenol Seslendir'in aracılığı ile Ankara'ya geldi. Kulağına fısıldanmıştı. Hızlı bir şekilde vatandaş olmasını sağlayacak iki kişi vardı. Sabire Meltem Banko ve ortağı Merve Türkmen Kaplan. İddia o ki Sabire Meltem Banko Suriyeli iş adamına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemşerisi ve akrabası olduğunu söylemişti. Bununla da kalmamış, Göç İdaresi Genel Müdürü ile birebir tanıştıklarını, yüksek mevkilerde hatırı sayılır tanıdıkları olduğunu da vurgulamıştı. En fazla 6 ay içinde Türkiye Cumhuriyeti kimliğinin cebinde olacağı vaat ediliyordu. Ama elbette bir bedeli vardı bunun. 10 bin doları peşin olmak üzere 30 bin dolar vermesi gerekiyordu Suriyeli iş adamının. Anlaşıldı. 11 Mayıs 2016'da vekalet verildi ve yine aynı gün avukat Banko'nun hesabına 30 bin doların ilk taksidi yatırıldı. Gelin görün ki bir türlü verilen sözler tutulmuyordu. Para alınmıştı ama işlemlerin başladığına dair bir belge dahi sunulamıyordu. Hatta Muhammad Burgul göç idaresine başvurdu ve kendisi hakkında hiçbir işleme başlanmadığını öğrendi. Suriyeli iş adamında da ona avukat Banko'yu öneren aracılarda da artık sabır kalmamıştı. Sabire Meltem Banko'ya şöyle dediler. Size verdiğimiz parayı iade edin. 6 ay dediniz, hiçbir şey yapmamışsınız. Size karşı herhangi bir güvenimiz kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerimizin adını kullanıyorsunuz. Bu mevkideki kişilerin adını kullanmak doğru değil. Meltem Banko ise bu çıkış karşısında öfkelenmiş ve biz size böyle bir şey söylemedik. Biz avukatız. Ancak hukuki prosedür neyse onu takip ederiz. Yasal değişiklikten faydalanmaya ve paramızı ödememeye çalışıyorsunuz. O tartışma sırasında öyle ilginç bir kurgu da yaşanmıştı ki, iddia o ki Meltem Banko ile ortağının telefonları sürekli çalıyor ve ne zaman açsalar şu şekilde konuşuyorlardı. Sayın Bakanım, sizi biraz sonra arayayım. Sayın Savcım, şu an müsait değilim. Sayın Adalet Bakanım, emrettiğiniz dosyayı henüz hazırlamadık, sizin öğleden sonra görüşürüz. Sayın Emniyet Müdürüm, ben hazırım, külliyeye geçelim, reis bizi bekliyor. Yanisi şuydu, siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz? Kurgusu oynanıyordu. Soruşturma dosyasına giren tanıklar da bu yaşananları doğruluyordu. Bu suçlamalar yargıya da taşındı, Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi ve iddianame hazırlandı.
Savcı Esra Demir Koparan, Sabire Meltem Banko ve eski ortağı Merve Türkmen Kaplan hakkında kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık suçundan son soruşturma açılmasını talep etti. Acaba 4 Şubat 2020 tarihli bu son soruşturma açılması talebinin reddi için Meltem Banko Adalet Bakanlığı'nda birilerini devreye soktu mu? Onu yargılayacak hakimleri baskı altına almaya çalıştı mı? Kişisel ilişkisini kullanarak lehine karar verilmesi için çaba harcadı mı? Ya da birileriyle hiç görüşmeye gitti mi? Sonuç ne mi oldu? Dosyayı incelemeye yetkili Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddia edilen fiilin dolandırıcılık suçunu oluşturmadığı gerekçesiyle son soruşturma açılmasına yer olmadığına karar verildi. Tanık beyanlarına rağmen kapatıldı dosya. Mahkeme heyetinin üyelerinden biri yargılamayı gerektirdiği gerekçesiyle karşı oy kullandı ama azınlıkta kaldı. Bağlarsak, hiçbir avukatı vekilliğini yaptığı kişiler üzerinden yargılamayı doğru bulmuyoruz. Savunmanın kutsallığına inanıyoruz. Ancak bu yargı sisteminde hakimlerin ve savcıların dışında avukatlık cübbesinin bile çamura bulaştırılabildiğini göstermek istedik. İsteyen bu kirden payına düşeni üzerine sürüyordu. Okuduğunuz bu çürümenin hikayesiydi. Şule Çetin çürümenin içindekileri işaret eder gibi 2 Ekim 2017'de attığı tweet ile bitirelim. Kimseyi suçlama. Tüm bunlar yaptığın haksızlıkların bedeli ve korkarım dahası var. 12. ayrımın sonu. Sayfa 137.